Altıncı ayrım.
Salya sümük yalvarmaları boşa çıkınca bir gece yarısı hem de geceliğiyle kamptan kaçıp eve döndüğünde işitmişti. O zaman anneleri henüz sağdı ve kadıncağızın sevini o yaşta bir kızın kendi başına verdiği bir kararla gece yarısı korkmadan kampı bırakması bir gecelikle cebinde ancak otobüs biletini karşılayacak bir parayla yola düşmesi kararlılık ve güçlülük değil midir diye savunması da işe yaramamıştı. Burada onu en iyi karşılayacağımızı biliyor, sana ve babama güveniyor, bize yaslanıyor. Bir kız tek başına bir şey yapamaz deyip çıkmıştı ağabeyisi. Ağabeyisinin suçlamalarında acaba doğru bir taraf var mıydı? Cahit'le evlenmeyi fazla düşünmeden kabul edişi belki biraz da bu suçlamaya bir yanıt aramaktı. Belki de yalnızlık korkusuyla alınmış bir karardı bu. Belki bu da bir çeşit boyun eğişti. Ama hiç değilse bundan sonra yalnızlık acılarını kimseye yük olmadan tek başına çekecekti. Kendi kendisiyle çekişecekti. Kendi çarelerini kendi bulacaktı. Eğer o adamı sevemezse, bu benim kanım, bu benim babam, bu benim ağabeyim, ne yapabilirim diye başını yastıkların altına sokup ağlamayacaktı. O adam olsa olsa bir başka çeşit Zühal olabilirdi yaşamında. Ama hiç değilse kendi seçtiği bir Zühal. En azından aç açıkta kalmayı bile göze alarak kendisini bir yürekli kararlılıkla sultasından kurtarabileceği bir Zühal. Vagonlara doğru hızla yürüdü. İki tarafta yüzüklerin aile arasında düzenlenecek sade bir törenle takılmasında anlaşmışlardı. Ama büyük hanım bu sade törenin yine de Büyük Ankara Oteli'nin rufunda yapılması için ısrar etti ve masrafları kendisinin üstleneceğini söyleyince Salih Bey bu öneriye karşı çıkmadı ya da çıkamadı. Cahit akşam için otelin rufunu kapattırmıştı. Salon pek büyük olmamakla birlikte 30-40 kişilik kalabalık rahat rahat eğlenme olanağı buldu. İstanbul'dan uçakla gelen konuklar, bu arada Nükhet ve şirketin öteki yönetim kurulu üyeleri, Cahit'in otelde yer ayırtmış olmasına karşın son uçakta döndüler. Yüzükleri ailenin en büyüğü olması nedeniyle doğal olarak büyük hanım taktı. Bu yüzden de hiçbir konuşma yapılmadı. Törende büyük hanımla Metin dışında kimsenin sevinçli olduğu söylenemezdi. Herkesin yüzünde yapay bir gülücük, o kadar. Salih Bey ağlamaklı, Zühal somurtkan, Emin kaygılı. Soluk gül kurusu, hayli kapalı, klasik bir nişan giysisi giymiş, boynuna, kulaklarına, kollarına annesinden kalan, kuşkusuz ona da annesinden kalmış olan, değerli ama pek eski moda takılar takmış olan Sevin, sapsarı bir yüzle dolaşıyordu orta yerde ve Cahit'ten olabildiğince uzak duruyor. Hemen hemen kimseyle konuşmuyordu. Onun bu gizemli Sphinx tavırları ve suskunluğu karşısında Cahit bir ara kendisini mutlu olduğu farz edilen bir nişan töreninde değil, genç kızların tanrılara kurban ettikleri bir Aztek tapınağının sunak yerindeymiş gibi hissetti. Onun böyle bir duyguya kapılmasının bir nedeni de büyük hanımın sessiz şimşeklerini üstüne çeken alabildiğine dekolte giysisiyle oturup kalkarken olsun, bir elinde şampanya kadehi, öteki elinde ucuna sigara takılı uzun bir ağırlıkla orta yerde salınırken olsun, Cahit'e doğru kışkırtıcı, baştan çıkarıcı gülücükler yollayan, salonun en karanlık köşesine çekildiği sırada ise pırıltılı bakışlarını üstünden ayırmayarak durmadan ve en acımasız bir biçimde, işte bana yeğlediğin kişiliksiz ve hiçbir kadınca çekiciliği olmayan kız dediğini hissettiren, daha sonra ne yapıp edip onunla dans etmeye kalktığında sözlü ya da sözsüz eleştirilerini ve uzaktan kışkırtıcılığını korkusuz bedensel sürtüşmelerle somutlaştıran Nükhet'in, Sevin'le karşılaştırıldığında yakıcı bir gerçeklik taşıyan varlığıydı. Bu, arkasındaki ateşli birlikteliklerin anılarıyla zenginleşen çekiminden kaçınılması olanaksız varlık, bir ara Cahit'i öylesine kavradı ki, dansın orta yerinde kulağına eğilerek onu makyajını tazelemek bahanesiyle salondan çıkıp, bu gece birlikte olma olasılığını düşünerek ayırttığı odada bir kapı ardı sevişmesi için buluşmaya çağırdı. Ama ne kadar dil döktüyse boşunaydı. Nükhet hiçbir şeyin bir erkeği elde etmek için yarım kalmış aşk oyunları kadar etkili olmadığını deneyimleriyle biliyordu. Ve bu akşam biraz da böylesine sonuç vermeyecek kışkırtmacalarla ondan öç alma hevesi içindeydi. Sevin'in solukluğu ve suskunluğu büyük hanımın gözünden kaçmış değildi ve bundan son derece rahatsızdı. Ne olmuştu bu kıza? Cahit her an çevresinde dönüp dolanan ve ondaki para ve güçlü genç aygır kokusunun çekimiyle kendilerinden geçmiş dişilerle nişanlısını karşılaştırabilirdi. Böyle bir karşılaştırmadan karlı çıkamayacağı açık olan Sevin'in, uğrayacağı düş kırıklığının ne gibi kötü sonuçlar doğuracağını tahmin edebiliyordu büyük hanım. Ne var ki bu sisli hava dağılmadan onunla konuşması bir fayda sağlayamazdı. Bu yüzden daha dolambaçlı bir yol denemeye karar verdi. Elinde her şeye karşın eksik etmediği rakı kadehi, eğlenen konukların uzağında pırıl pırıl Ankara manzarasına karşı içkisini yudumlar görünen Salih Bey'e yaklaştı. ''Bak Salih'' dedi, ''sen akıllı adamsın. Bu nişan iyi bir vesile olsun, bütün o eski aile içi küskünlükler, selamsız sabahsız davranışlara son vereceğiz bundan böyle, öyle değil mi?'' Salih Bey, içkinin ve günlerden beri çektiği heyecanın etkisiyle laçkalaşan sinirlerinin birdenbire büsbütün boşalacağını hissederek korktu. Bu acuze ne demek istiyordu ki? İşte biricik kızını da almıştı elinden. Daha ne yapacaktı? Ağzını açmadan önce göz ucuyla oğluyla gelinini araştırdı. Emin'in çevresindeki kalabalığı öfkeyle süzdüğünü, Zühal'in Cahit'in yardımcısı olarak tanıştırılmış oldukları genç bir adamla sinirli bir tartışma içinde olduğunu ayrımsadı, içini çekti. Her şeyin berbat olması için bir kıvılcım yetecek gibiydi. Bu kıvılcımı çıkarmak herhalde ona düşmezdi. Böyle bir durumun Sevin için çok daha kötü sonuçlar doğuracağını biliyordu. Hayır, büyük hanımı karşılarına almanın zamanı değildi. Bugüne kadar ailenin iki kanadı arasındaki sorunların, anlaşmazlıkların nedeni kendisiymiş gibi başını sallayarak onayladı onu. Ben zaten bilirsiniz her zaman bu çeşit aile sorunlarının dışında kalmaya gayret etmişimdir. Biliyorum da onun için seninle konuşuyorum diye sözünü kesti büyük hanım. Olan olmuş, gelen geçmiş. Hem bak Sevin'le Cahit nasıl da yakıştılar birbirlerine. O bunu söylerken iki yeni nişanlı bütün gece boyunca ikinci kez birlikte dans etmekteydiler. Ve loş ışıkta yüzleri seçilmediği için büyük bir uyum içinde olduklarını yalanlayacak hiçbir şey yoktu görünürde. Salih Bey yine de ihtiyatlı konuşmayı yeğledi. Bilemiyorum dedi. Doğru mu ediyoruz yanlış mı? Şöyle çevreme bir bakıyorum da Sevin pek alışık değil bu yaşantıya. Sonra tabii Cahit'e yönelik hiçbir kaygım olmamakla birlikte sizin de farkındasınız bilirsiniz. Sevin çok hassas bir kızdır. Büyük hanım onun ne demek istediğini anlamazlıktan geldi. Öyledir. Bilmez miyim kızımı? Ama Cahit de akıllı çocuktur. Bak ne diyorum biliyor musun? Artık yüzüklerle takıldığına göre okullarda tatil oldu nasılsa hemen gelecek hafta çocukları al İstanbul'a getir. Oğlunu da gelinini de Metinciğimi de şöyle biraz daha kaynaşalım. Sonra sen de emekli oldum diye bir köşeye çekilecek yaşta değilsin. Hele düğün de yapılsın ben sizleri de İstanbul'a almayı düşünüyorum. Bizim şirkette sana da oğlunla gelinine de yapacak çok iş var. Salih Bey yutkundu. Büyük hanımın söylediği daha ilk günden beri aklına gelmemiş değildi. Bu yüzden kendisini kızına satılığa çıkarmış biri gibi hissediyordu. Ve işin kötüsü bu düşünceyi bir türlü çıkarıp atamıyordu içinden. Bu da acısını büsbütün arttırıyordu. Yapılan dolaylı öneriyi duymazdan ya da anlamazdan gelmekten başka çaresi yoktu. Bizim gelmemiz olanaksız diye sözünü kesti büyük hanımın. Metin'in kursları var. Kurs mu? Ne kursu bu? Bacak kadar çocuğun kursu mu olurmuş? daha okula bile başlamadı benim bildiğim. Emin'le Zuhal Metin'i özel okula vermek istiyorlar. Özel okullarda sınavla öğrenci alıyorlar. Sonra Emin'le Zühal'in izin durumları ne alemde bilmiyorum. Büyük hanım hoşnutluluğunu güçlükle gizleyebildi. Eh ne yapalım dedi. Madem siz gelemiyorsunuz o halde Sevin'i gönderin. Zavallıcık pek solgun. Hem biraz gezer, dinlenir, hem alışveriş eder. Sonra şimdiki başka zaman biraz birbirlerini tanısınlar. Ne dersin? Ne bileyim? Canım ne bileyim var mı? Sen babasın. Yola çıkılmıştı bir kez. Geri dönemeyeceğini biliyordu Salih Bey. Üstelik büyük hanımın mantığı gibi her zamanki gibi kusursuzdu. Ne diyebilirim dedi. Siz öyle uygun görüyorsanız. Herhalde Sevin kızım da buna bir şey demez. Büyük hanım daha sonra Salih Bey'in kulağına eğildi. Sen yarından tezi yok, Sevin kızımı Vakko'ya gönder. Daha doğrusu sen de git onunla birlikte. Gelinine boş ver, biraz üst baş al kızıma. Ben sizin için bir hesap açtırdım. Eli sıkı davranma, 3-5 kuruşum var çok şükür, ahirete mi götüreceğim? Bunu söyler söylemez, bir hafta önce yüreğine oturan sıkıntıyla birlikte başına çöreklenen Azrail geldi aklına. Rengi sarardı. Bereket tam o sırada sağ omzundaki melaikenin yine hınzır hınzır güldüğünü anımsayıverdi. Bu kez de şu nüket olacak şırfıntının kulağına girmiş. Allah affetsin de ama hani böyle melaike olmasa da olur. Hastır git diye mırıldandı içinden. Melaike kayboldu ama nüket karşısında yüksek bir tabureye oturmuş, eteğinin yırtmacı ta bilmem neresine kadar açılmış. Git anam diye söylendi içinden. Erkeklerin ne kabahati var. Benim gözüm bile bu yaşımda kadın olmama rağmen kayıyor o yana. Erkekler ne yapsın? Büyük hanımla Salih Bey bir hafta sonra Sevin'in İstanbul'a gitmesi konusunda anlaştılar. O gece Cahit sabaha kadar gözünü kırpmadı. Biliyordu. Sevin bu geceki halinden çok daha başka, bayağı güzel sayılabilecek bir kızdı. Daha önce onunla birkaç kez konuşma fırsatı bulmuştu. Kendine özgü, biraz çekingen ama oldukça esprili bir konuşma tarzı vardı. Onu daha önce bu geceki gibi suskun ve somurtuk görmemişti. Heyecandandı kuşkusuz ama tam bu gece hem de kendi kendine bu evliliği sürekli bir yakınma konusu yapmamak için hatta Sevin gibi neredeyse erkek yüzü görmemiş bir genç kızda Rezeda'nın İstanbul'da ima etmeye çalıştığı gibi umulmadık güzellikler, umulmadık tatlar, umulmadık heyecanlar bulabileceği beklentisiyle ona yakınlık, şefkat, hatta bir çeşit sevgi göstermeye karar vermişken onun bu tavrı takınması talihsizlik değil miydi? Odalarına çekilmeden önce büyük hanım her zamanki gibi açıklamaya gerek görmeden kısaca anlattı Cahit'e. Salih Bey'le konuştuklarını. Sevin'in kısa bir tatil geçirmek üzere bir haftaya kadar İstanbul'a geleceğini söyledi. Ona güzel bir tatil geçirtmek için işlerini ayarlaması gerekiyordu. İyi bir yönetici zaman zaman yanında çalışanlara tabii sınırlı biçimde yetki ve sorumluluk vermeliydi. Kısa bir tatilden ne mi kastediyordu? Canım, kız nasıl olsa 3-5 ay içinde büsbütün gelip yerleşecekti yanlarına. Onun için çok uzun kalmasına gerek yoktu işte. Bir ay kadar falan. Önce çok kızmıştı yengesine. Ama sonunda bu bir ayı en azından kendisi için dolu dolu geçirmeye karar verdi Cahit. Bu arada herkesin saflığını, masumluğunu öve öve bitiremediği şu aptal kızı da bir baştan çıkarabilirse. Ne âlâ! Mardin dönüşü İlhan'ın başına gelen olayı öğrendiği zaman Hiram çok sarsıldı. Olayın kendisi kadar belki daha çok bu işte onun parmağı olabilirmiş gibi karakola çağrılıp önce emniyette siyasi şube müdürü, daha sonra savcılıkta savcı tarafından ikişer saat sorguya çekilmesi, savcılıktan çıktıktan sonra bütün bir gece merkez karakolunda tutulması, bin türlü hakarete uğraması, hadi bunları günün koşulları içinde olağan karşılaması gerek dersin. Ama gerek polislerin, gerekse savcının yolu kesilip öldürülmek istenen İlhan değilmiş gibi İlhan'la kendi arasındaki PKK'cılar lehine propaganda girişiminde bulunmaya, devleti küçük düşürmeye yönelik, tabii bunun da altında çok daha önemli bir komplo söz konusu değilse, bir oyun düzenlenmiş olup olmadığını araştırmalarıydı. Savcıyla polislerin olayın uydurma olduğuna gerçekten inandıklarını bilse o kadar üzülmeyecekti. Ama İlhan'ın doğru söylediğini biliyorlar, kendi zayıflıklarının bu yeni göstergesi karşısında öfkeleniyorlar. Kanserli bir hastanın hastalığına inanmak istememesi gibi olayın herkes tarafından bilinip konuşulur hale gelmesini önleyecek olurlarsa gerçekten olmamış sayabileceklerini düşünüyorlar. Bu yüzden canlı ve inatçı tanıkların varlığından rahatsız oluyorlardı. Bu arada İlhan'ın şoförü Abdül'ün de karakola çekildiğini, orada 2 gün gözaltında tutulduğunu, bu arada hayli işkence gördüğünü, 2 kaburgası kırılıncaya kadar dayak yemiş olduğunu, daha sonra İlhan ertesi cuma akşamı Mardin'e bir başka şoförün kullandığı ciple geldiği zaman öğrenmişti. Abdül'e olayın düzmece olduğunu söylemesi için işkence etmişler. İlkokulu güya dışarıdan bitirmiş ama sadece yalan yanlış imza atmasını bilen fukara şoföre, sözüm ona, tanıklar önünde 2 sayfalıkta bir ifade imzalatmışlardı. Bereket, Milli Emniyet'ten gelen dosyasındaki eski suçlamalara karşın İlhan'ı böyle saçma sapan saatlerle harcayacaklarına akılları kesmiş olmalı ki, savcılık Abdül'ün ifadesini işleme koydurmamış ama bu arada Hiram'ın yakını olan bir memur olayın dosyasını savcılık kalemindeki dolaptan gizlice çıkararak şoförün uydurma itiraflarını içeren tutanağın fotokopisini alıp Hiram'a getirmişti. Tutanağın fotokopisini görünce İlhan çok kızdı. "Şu tutanağı bir gazeteye gönderelim mi?" dedi. "Bunlar yine gemi azıyı aldılar. Seninle ne alıp veremeyecekleri var?" Mardin'de Hiram'ın böyle pis bir işe karışmayacağını herkes bilir. Sorun ben değilim. Şantiyenin doktoru İlhan'ın döneminden bir doktor. Abdül'e 15 günlük yatak istirahati vermişti ama Abdül şikayette bulunmaya yanaşmamıştı. Hem gazetelere yazmanın bir işe yarayacağını sanıyor musun? Olacak Abdül'le benim arkadaşı olur. Abdül'ün böyle ifade vererek PKK'yı korumaya kalkıştığını bile ileri sürebilirler. Üstelik bundan PKK'lıların bile hoşnut olacaklarını sanmam. O neden? Sizin yolunuzu kesenler eğer eylem yapmak için emir almış idiyseler, sen kim olursan ol, verilen görevi yerine getirmedikleri için cezalandırılacaklardır. Yok, olay bir rastlantı ise kendi başlarına eyleme kalkıştıkları için yine de cezalandırılacaklardır. Ne diyorsun? Dedi İlhan. Bunlar bu kadar disiplinliler mi ki? Hiram başını önüne eğdi. İlkokulda, ortaokul ve lisede, hatta fakültede, devrim tarihi derslerinde, Yunan işgali sırasında Kuvayi Milliyecilerin nasıl yiğitçe savaştıklarını okumadık mı? En azından bir kısmı kendilerini Kürt Kuvayi Millisi sayıyor. Kurtuluş Savaşı'na Kürtler katılmadı mı ki? O oldu bitti. Demek istediğim, bizi Yunanlılarla bir mi tutuyorlar? Neredeyse 1000 yıllık bir tarih var bu topraklardaki birlikteliğimizde. Keşke sorun bu kadar basit olsa. Aslında Mardin'den Cizre'ye kadar bu topraklar peygamberler döneminden beri Türk, Kürt, Arap, Süryani, Yahudi, hatta Rum ve Ermeni her ulustan, her dinden insanın bir arada hemen hemen barış içinde yaşadıkları topraklar. Mardinli için, Cizreli için, Şam ya da Halep, hatta Beyrut'u yabancı kentler diye düşünmek olanaksız. Orada yaşayan insanlar da çoğunun hısımı akrabası. Şimdi elbette ekonomik nedenler var. Buralardaki feodal yapının, sen de farkındasın. İnanç sorunları var. Tabii Saddam'la birlikte ortaya çıkan bir çeşit ulusçuluk da var. Saddam'ın Kürt ulusçuluğunu desteklediğini mi söylüyorsun? Bilemiyorum. Bu sorunun uzmanı değilim ama İran'la savaşırken Halepçe onun işi değil mi? Öyle. İlhan duraksayarak sordu. Ben senin dostunum. biliyorsun. Sen de bu adamlarla ilişkin var mı? Hiram uzun süre yanıt vermedi. İlhan ne diyeceğini bilemeyerek biraz da şaşkınlıkla bakıyordu arkadaşının yüzüne. Sen bir sosyalistsin ama, öyle değil mi? Kürt ulusçuluğunun yeni emperyalizmin ekmeğine yağ sürdüğünü anlamazlık edemezsin. Hiram içini çekti. Haklısın. Yani sana hak vermiyor değilim. Ama düşün ki 19. yüzyılın başlarına kadar Osmanlı İmparatorluğu içinde Romenler, Sırplar, Makedonyalılar, Hırvatlar, Boşnaklar, Bulgarlar, Rumlar, hatta Araplar, Türklerle aşağı yukarı eşit sayılabilecek koşullarda yaşıyorlardı. Ama imparatorluk zayıf düşünce, ulusçuluk akımları güçlendi. Böylece Balkan devletleri kuruldu. Hemen hemen 100 yıl süren Balkan çetelerinin sürdürdüğü terör olaylarının öykülerini az mı okuduk, dinledik? Konuya ulusçuluk açısından bakıyorsun yine. Yüz milyonlarca yıldızın aydınlattığı gökyüzü pırıl pırıldı. Bardağına yarı yarıya buz doldurmuş olmasına karşın çabucak ılışmış olan rakısını yudumlarken Hiram'ın yüzündeki kırışıklıklar sanki derin kraterlere dönüşmüştü. Ne söylemek istediğini biliyorum, dedi. Aslında ben de senin gibi düşünüyorum ve bu yüzden de kimileri tarafından caş yerine konuluyorum. Bu deyimin bir çeşit hain ya da dönek anlamına geldiğini öğrenmişti İlhan. Yani, dedi, yolumu kesenler aslında sana mı gözdağı vermek istiyorlardı? Hiram, dükkanın altındaki depoya konulan küçük torbaları düşünüyordu. O torbalarda ne olduğunu çok merak etmesine karşın bir kere bile elini sürmemişti onlara. Ama ya polis bir arama yapmaya kalksaydı, o torbaların içindekilerin dişçilikte kullanılan ilaçlar olduğunu savurabilir miydi? Gelecek hafta İstanbul'a gidiyorum, dedi İlhan birdenbire. Hayrola? Tünel için İstanbul gümrüklerine gelen bir takım makine ve malzeme gümrükten çekilip teslim alınacakmış. Bunun için de bir kurul oluşturulmuş, beni de o kurula koymuşlar. Çok iyi, dedi Hiram isteksizce. Ne kadar kalacaksın? Bilmiyorum ama şef en az bir hafta sürer bu iş, dedi. Çok iyi. Bu olaydan sonra hiç değilse moralin biraz düzelir. Ablam da çok merak ediyordu seni zaten. Ablam mı? Duraksadı. Bak, bu hiç aklıma gelmemişti. Bu gümrük işinde onun parmağı olabilir. Hiram başını salladı. Boş ver, dedi. Üzümünü ye de bağını sorma. Hadi kalk, biraz yürüyelim. Hava azıcık serinledi galiba. Sana dondurma ikram edeyim. Tek açık yer Yıldız Oteli. Yukarılardan bir yerden davul zurna sesleri geliyor. Bir düğün olmalı. İki arkadaş içtikleri bir küçük rakın etkisinden çok sanki Arnavut kaldırımının eğri büğrü taşları üzerinde ayakları ikide bir kaydığı için sağa sola sallanarak yürüyorlar. Abdülaziz Dağı'nın ürkütücü gölgesi gökyüzünü aydınlatan yıldızların ışığını parçalıyor. Hele İstanbul'a bir git gel, diyor Hiram düşünceli bir sesle. Burada olanlar ya da olacakları doğru çözümlemek gerek. Irak'ta Saddam'ın neler çevirdiğini kim biliyor? Şu cehennem topu örneğin. Eskiden James Bond filmleri yön verirdi dünya politikasına. Şimdi de Rambo. Saddam eğer gerçekten bir cehennem topu yapmayı planlıyorsa korkarım ilk mermileri kendi başına düşer. Amerika Orta Doğu petrolünü bu adamın denetimine bırakır mı? Aslında bütün bu dedikoduları çıkaran Amerika, adamı kolayca saf dışı bırakmak için senaryolar hazırlanıyor. Otelin önünde kolundan çekerek durdurdu İlhan'ı Hiram. Ya insanlar, dedi, Stalin'in ve genel olarak sosyalistlerin en büyük yanlışı insan öğesine yeterince önem vermemek değil midir? Şimdi de aynı yanlışı senin Amerikan, senin Avrupan, senin hükümetlerin ve özellikle de hükümetleri esir alan bürokratların ve askerlerin ve elbette Saddam ya da Öcalan, Barzani ya da Hümeyni ya da Başkan Bush ya da Thatcher yapıyor. İnsanları harekete geçirdin mi nerede duracaklarını bilemezsin. Şu sizin tünel gibi. Barajın kapaklarını açıyor bunlar, suyu sonra nasıl durduracaklar? Her yer yanıp yıkıldıktan, binlerce insan öldükten sonra mı? Yıldız Oteli'nin işleticisi Şemsettin rakı masasından el salladı Hiram'a. "Buyurun, buyurun, ben de akşam vakti yalnız başına içilmiyor," diyordum. "Fena yakalandık," dedi Hiram İlhan'a. "Şimdi artık masaya çöküp bir kadeh olsun içmeden gidemeyiz. Senin dondurma güme gitti." "İdillidir bu Şems. Yezidilerdendir. İyi içer, tatlı konuşur. Benden senden çok daha devletten yanadır." "Selamun aleyküm, aleyküm selam," demeden oturdular masaya. Sevin'i yalnız karşılamasının daha uygun olduğunu düşünmüştü Cahit. Büyük hanım da gelmek istemişti ama bunun pek uygun olmayacağına güçlükle inandırmıştı onu. Akşam yemeğini dışarıda yemelerini de güçlükle razı etmişti büyük hanımı. Kızın Ankara'da da hep evde, hep kapalı bir yaşamı vardı. İstanbul'a geldiğini anlasındı ilk akşamdan. Aksi gibi uçağın yarım saat gecikmesi vardı. Beklemeyi hiç sevmez. Kim sever ki? Bana gidip buzlu bir viski ısmarladı. Korkunç bir sıkıntı vardı içinde. Bu yaşına kadar aile ilişkilerinden hayli uzakta yaşamıştı. Çocukluğunu pek anımsamıyor. Sıkıntılı bir çocukluk olmalı. Babası bir bulanık imge belliğinde. Hep elinde bir şişe ve kızarık gözler, homurtular, bağırışmalar ve bir gün ahır gibi bir yerde tavandaki bir kalastan sarkan bir ipin ucunda sallanan bir ceset. Onun babası olduğunu yıllar sonra nasılsa eline geçen silik bir fotoğraftaki adamı merak edip sorduğunda öğrenmişti yengesinden. Nasıl da kinle anlatmıştı yengesi babasının kim olduğunu. Bir sirk palyaçosu, bir kumarbaz. Ya annesi? Belleğindeki o dünya güzeli, upuzun saçlı gencecik kadının da aslında annesi olmadığını, babasının ikinci karısı, daha doğrusu metresi olduğunu da yine yengesinden öğrenmişti. Annesinin ne olduğunu kimse bilmiyordu. Beyrut'ta, belki de Şam'da, birdenbire ortadan kaybolmuş, sonra İskenderun'daki bir otel odasında o upuzun saçlı kadınla dayısının öfkeli konuşmaları, dayısının onu elinden tutarak sürükleye sürükleye garajlara götürüşü. Üniversiteye gelinceye kadar hep yatılı okullarda okumuştu. Galiba biraz mızmız bir çocuktu. Geceleri başını yastığına gömerek sessiz sessiz ağladığını anımsıyor. Çok kez hafta sonlarını bile okulda geçirirdi. O mızmızlığı buluğa erdikten sonra geçmişti galiba. Bir de orta sondayken gelen beden eğitimi öğretmeninin etkisi vardı tabii. Onu adeta zorlayarak okulun yıldız gençler basket takımına almıştı. İlk gönül serüveninde o zamana rastlıyordu. Üniversiteye başladığında özgür olacağını sanmıştı. Oysa lise yıllarını aradı. Dayısı soluk almasına bile fırsat bırakmadı. Bir bakıma haklıydı adamcağız. Anarşinin doruğa tırmandığı bir dönem. Evden gümüş suyuna, fakülteye şoför alır götürür, yine şoför alır getirirdi. Daha sonra İsviçre ve Paris saltanatı. Anarşistlerin sayesinde. Uçak bir saat gecikmeli. İçini çekti. Doktorasını yapıp İstanbul'a döndüğünde dayısı amansız hastalığın pençesine düşmüştü bile. Günlerinin sayılı olduğunu biliyor, kendisini ve işini ölümüne hazırlıyordu. Büyük bir soğukkanlılıkla Cahit için Avrupa'daki tatlı gençlik günleri sona ermişti. Dayısı Hacı Refi Bey tam bir iş adamıydı. Öleceği güne kadar ayakta ve işinin başındaydı. Kimseyle içli dışlı olmamıştı hayatı boyunca. En yakın arkadaşı Nüket'in kocasıydı. Ama onunla da bütün dostlukları iş üstüneydi. Adının başında hacı bulunmasına karşın camiye gittiğini, hatta evde namaz kıldığını bile anımsamıyor dayısının. El öptürmekten bile hoşlanmazdı. Yalnız oruç tutardı ve içki içmezdi. Lisede okuduğu sırada evci çıktığı bir cumartesi akşamı geç vakit eve biraz içkili gelmişti. O akşam dayısından yediği dayağı unutması olanaksız. Zaten bu belki de yediği ilk ve herhalde son dayak olmuştu Refi Bey'den. Yengesi ise o gençlik yıllarında sopayı elinden eksik etmezdi. Daha Cahit'in İsviçre'deki birinci yılından başlayarak Hacı Refi Bey çok geçmeden öleceğini hissetmiş gibi karısının işlerle ilgilenmesini istemiş, Cahit'e memlekete döner dönmez şirketler topluluğunun yönetiminde sorumluluklar yüklemişti. 3 kişilik bir aileydiler. Başka kimi kimseleri yokmuş gibi kimselerle görüşmezler, hele ev gezmelerine hiç gitmezler. Bayramlarda bile ne cami ne kabir ziyareti. İlk gün sadece şirketin ve fabrikaların önüne gelenlerini kabul etmekle yetinirlerdi. Refi Bey'in ölümünden sonra daha da içe kapanık bir hayat sürülmeye başlanmıştı Etiler'deki evde. Büyük anne Cahit'in gece gezmelerini hep işlerle ilgili olarak kabul etmiş, nedeni pek bilinmeyen kısa iş yolculukları hakkında da Cahit bir açıklama yapmadığı sürece meraklı görünmemeye dikkat etmişti. Oysa şimdi birdenbire aile kalabalıklaşıyordu. Önce tabii Sevin. Büyük hanım Ankara'dan döner dönmez köşkün Refi Bey öldükten sonra perdeleri çekilerek kapatılmış bulunan ikinci katını müstakbel gelinle damat için hazırlatmaya başlamıştı.